Mısra-i Berceste. Şair Stüdyosu, Osman Özbahçe. Anarşist kelimesini oldum olası sevmişimdir. Doğuda da, batıda da. Kirlene kirlene arınanları, her sabah sıfırdan başlayanları, onları unutmuşum. Sonuna kadar bağlı kal dedim. Düğünlerde köçek, arkadaşlar içinde çingene. Bağlı kal. Yılmaz, kaya, demir, çelik, şahin. Sefa, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin. Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep. Hafif havalı radikal, bağlı kal. Sayıları oğul veren arılar, ızıldayarak çoğalan insanlar. Yoluna girmiş bir düşüncenin açık noktalarında yeşeren otlar. Karşılıksız kalmış yaşamaklar. Kırılmış bir kalp, içinde işleyen bilinçli yara. İyileşmemiş hasta. Çelik, hafız, bozkuş, komutan, barak, baba. Kulaklarımda hafif havalı bir çınlama. Bütün şehir küsmüş bana. Her gün yanından geçtiğim insanlar küsmüş. Ashab-ı Elf, ashab-ı Min, ashab-ı Uluf. Çalışma masası, müzik, kalem, defter, Uhud. Küsmüş vızıldayarak. Ebu Şaşa. Buralarda adın geçmiyor hemşerim. Sarışın odası dünya. Kompleks, mütezat, mütebayin. Biraz aşağıda yalan şark. Küsmüş. Herkes o kadar sosyal ki kimsenin kimseye ayıracak vakti yok. Usul usul çekildi şiirimizden bozkırların havası. Salkım söğütlerin, ceviz ağaçların. Hepimize ayrı bir güzellik katan annelerimizin çileli bakışların. Duydum konuştuklarını. Dayanıklı çıktı. Hayat diş geçiremedi buna. Duydum. Hayatımda bu kadar hızlı rüzgar görmemiştim. Salkım söğütleri, ceviz ağaçları. Duydum dünyanın ruhu. Eşit ve özgür. Eşit ve özgür. Devlet bunu yapamaz. Yasa yapamaz. Gerçek dünya ile ölüler ülkesi arasında haberciyim ben. Herkes o kadar sosyal ki kimsenin bana ayıracak vakti yok. İncecik bir göl. Ruhuma geçiyor kokusu. Öl. Bütün gece denizin dışarıya atmaya çalıştığı ceset, dalgaları uğraştıran karanlık, hepiniz şekildiniz hani, öyle derinleştir ki ironiyi, gerçek zannetsinler seni.
Mısra-i Berceste'den merhaba değerli dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım. Sesimizi sizlere Ajan Feren ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli hocam. Efendim bu hafta şiir yıllıklarından söz edeceğiz sizlerle birlikte. Önce bir tanım yaparak başlayalım istiyorum. Şiir yıllıkları ne demek ve antolojilerden farkı nedir?
Evet, şiir yıllığı dediğimizde yıllık hangi yılda çıkıyorsa, yıllığı hazırlayan kişi veya heyet tarafından o yıl yayımlanan edebiyat dergilerinde yayımlanan şiirlerden, seçilen şiirlerden oluşan bir kitap. Yıllık dediğimizde temel olarak bunu anlarız. Fakat bu kitapta aynı zamanda o yılki şiirin edebiyat dergilerinin değerlendirmesi de söz konusudur. Antoloji ise daha geniş zamanlı bir kitap. Antoloji mesela Cumhuriyet dönemi Türk şiiri başlığını atabilir. O zaman siz Cumhuriyet dönemi Türk şiiri dediğimizde bu şiirin belli başlı önemli şairlerini içermesini beklersiniz. Adeta ansiklopedi gibi antoloji daha kalıcı, yıllık ise daha dönemsel bir yaklaşım.
Efendim biraz da ülkemizdeki tarihçesinden söz edelim. Şiir yıllıklarının ülkemize ne kadar bir geçmişi var?
Ben tam olarak bilmiyorum fakat çok değil. Mesela biz bugünden geriye gitsek 50-60 yıl geriye gidebilir miyiz bilmiyorum. 60'lı yıllarda veya 50'lerin sonlarında 60'ların başlarında Varlık Şiir Yıllığı var veya tam adı Varlık Edebiyat Yıllığı. Daha sonra Aziz Nesin'in Edebiyat Yıllığı var. Aziz Nesin'in Edebiyat Yıllığı'nda ben birkaç Aziz Nesin Yıllığı, birkaç tane Varlık Yıllığı gördüm. Aziz Nesin'de şiir bölümlerini Mehmet Doğan yazıyor. Mehmet Doğan daha sonra da tek başına şiir yıllığı çıkarmaya başlıyor. 80'li 90'lı yıllarda iki farklı yayın evinden çıkarıyor. Galiba Mehmet Doğan'ın ölümüyle Mehmet Doğan'ın formülleştirdiği veya kurgusunu yaptığı yıllık peşinden başka şairler tarafından devam ettiriliyor. 2000'lerden sonra ise birçok kişi dergi yıllık çıkarmaya başlıyor. 2000'ler birçok açıdan çok ilginç bir dönem. Mesela biz şimdi 2019 yılındayız. Bugünden 10 yıl geriye gittiğimizde bir yılda Türkiye'de 10-15 tane şiir yıllığının çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı'ndan da söz etmeden olmaz hocam. Çünkü değil evet. Mi bu yıl 35. yaşında Türkiye'nin en uzun ömürlü yıllığı.
Evet, Türkiye Yazarlar Birliği'nin yıllığı, Türkiye Kültür ve Sanat yıllığı. Bu yıllığı son 8-9 yıldır da ben hazırlıyorum. Fakat şiir yıllığı değil, kültür ve sanat yıllığı. Bu yönüyle Aziz Nesin'in belki biraz Varlık yıllığına da benzetilebilir. O yıllıklardan farkı da, Varlık ve Aziz Nesin yıllıklarından farkı da daha çok konuya yer veriyor olması. Varlık ve Aziz Nesin yıllığında edebiyatla sınırlı bir yaklaşım söz konusu. Fakat Yazarlar Birliği'nin yıllığında örneğin ekonomi başlığı var, sinema başlığı var, hikaye roman edebiyat bağlamında şiir hikaye roman zaten var. Fakat Türk dünyası, İslam dünyası, siyaset, düşünce, kültür birçok başlık söz konusu. O başlıkların yıl boyunca bir değerlendirmesi söz konusu. Aslında bu açıdan Yazarlar Birliği'nin yıllığı oldukça kıymetli bir yıllık. Özellikle üzerinden zaman geçtikçe kıymeti artan bir yıllık bence. Çünkü bu tür değerlendirmeler pek yapılmıyor. Yani şiir yıllıklarında şiirimiz adına yapılan değerlendirmeler o yıla ilişkin daha sonradan bize ne veriyorsa Yazarlar Birliği yıllığında da İslam dünyası, Türk dünyası, işte siyaset, ekonomi bu başlıklar aklımızdan geçtiğinde yani bize onu veriyor. Bu açıdan bence son derece kıymetli bir yıllık.
Hem kıymeti kadar hem de çok zor bir iş olsa gerek evet. Değerli hocam. Siz de 8 senedir bu zor evet. işi üstlenmişsiniz ve yürütüyorsunuz. Evet. Yıllık yayınlamanın zor tarafları neler size göre?
Yani şimdi iki açıdan cevaplamak lazım bu soruyu İpek Hanım. Bir, benim hazırladığım Yazarlar Birliği yıllığı tarzındaki yıllıklar açısından, bir de şiir yıllıkları açısından. Yazarlar Birliği gibi birçok konuyu ele alan yıllıklarda sizin yani yazı yazdırabileceğiniz yazar bulma sorununuz var. Örneğin ekonomi diyelim veya çocuk edebiyatı diyelim veya sinema diyelim. Siz bir yazardan yıl boyunca o alanı izlemesini, o alanla ilgili yayınları takip etmesini, o alana ilişkin önemli tartışmaları kayda geçirmesini, yani birçok şey istiyorsunuz aslında. Bunu yapabilecek yazarları da her zaman kolayca bulamıyorsunuz. Yani yazar bu anlamda bulmak bir sorun, onun takibini yapmak, işte yıl sonunda gelen yazıları değerlendirmek, bildiğimiz anlamda bir kitap tasarımı yapar gibi yıllığı oluşturmak, hazırlamak başlı başına bir uğraş. Şiir yıllığında ise daha farklı sorunlar var. Mesela ben bir yılla hangi gözle bakarım? İki açıdan. Bir, 2019 yılında şiirimiz başlığı atıldığında 2019 yılını bana vermesini beklerim. Yani bunu verebiliyor mu, veremiyor mu? Bu açıdan bakarım. İkinci noktada objektif bir yaklaşım söz konusu mu değil mi? Bu açıdan bakarım. İçinde yer alan şiirlerin, seçilen şiirlerin kaliteli mi, sıkı sağlam şiirler mi? Bu açıdan bakarım.
Evet, yıl içinde yayınlanan bütün şiir kitaplarını, dergilerini, yazılmış tüm yazıları takip etmek çok zor
evet.
bir iş olsa gerek gerçekten.
Yani şimdi şiir...
Takdir ediyoruz sizi.
Kesinlikle şiir yıllığı başlı başına bir iş. Mesela şiir yıllığı hazırlayan bir kişinin ikinci bir işe fırsat, vakit bulabileceğini hiç zannetmiyorum ben. Son yıllarda bizde kitap yayını anlamında artık takip edilemez derecede, ölçüde bir yoğunluk söz konusu. Örneğin 1950'li yılları düşünelim, 60'lı yılları düşünelim. Siz hangi alana dikkat kesilmişseniz o alandaki bütün yayınları aşağı yukarı izleyebiliyordunuz. Örneğin felsefeyle uğraşıyorsunuz diyelim. Türkiye'deki felsefe yayınlarının tamamını bir okuyucu olarak bile siz kolayca görebiliyordunuz. Şiir için aynı şey geçerli. Hikaye ve roman için aynı şey geçerli. Ama 2000'lerden sonra özellikle tek başına şiiri esas alalım. İşte felsefeyi esas alalım. İşte sosyolojiyi, mantığı. Yani artık kuşatılamaz bir kişinin özellikle güç yetiremeyeceği bir işe dönüştü. Yani siz bir ekip olmadan ciddi bir yıllık hazırlayamazsınız gibi geliyor bana.
Sağlam, güçlü bir ekip olması.
Evet,
şart.
Güçlü bir ekip olmadan ortaya güçlü bir iş çıkarmak son derece zor bence.
Efendim, antoloji ve yıllık hazırlayıcıları genellikle şairlerdir. Dolayısıyla yıllıklarda yer alan şiirler belli şairlerin beğenileri ve iyi ölçütleriyle sınırlı. Böyle bir durumda başarılı, nesnel, tarafsız bir yıllık nasıl hazırlanmalı?
Yıllıkların temel sorunu bu. Sizin sorunuz. İpek Hanım, örneğin şiirle uğraşan bir kişi olarak benim şu cümleyi kurmam gerekir. A yıllığı veya B yıllığı hiç fark etmiyor. Arkadaş, sen şiir yazıyorsan, şu yıllığa giriyorsan şairsin. Neden? Çünkü bu yıllık taraf tutmaz, objektif olarak meseleye yaklaşır. Sizin şiiriniz gerçekten kaliteliyse bu yıllığa girmiştir. Bu cümleleri kurmam lazım. Niçin? Herhangi bir yıllık için. Oysa Türkiye'de elimizi vicdanımıza koyarak konuşmak gerekirse bize bu cümleleri kurdurabilecek bir yıllık hiç çıkmadı. Sıfır yani. Ne demek hiç çıkmadı? Çünkü her yıllık belirli bir fraksiyonun sözcülüğüne soyuluyor. Fraksiyon derken bütünüyle ideolojik, siyasi bir tanımlama da yapmıyorum. Şiir içerisinde de çeşitli anlayışlar, savaşlar söz konusu. Bunları da gözeterek kelimeyi kullanıyorum. O zaman siz ortaya herkesi kapsayacak, kucaklayacak bir yıllık çıkaramıyorsunuz. Herkesi kapsayacak, kucaklayacak kelimesini de siyaset gibi algılamamak lazım. Şiir de olabildiğince sert kelimesi tam yerine oturmuyor. Şiirde olabildiğince sağlam şiiri, iyi şiiri seçmeyi esas alan bir mantığınız olmalı ve bundan da ödün vermemelisiniz. Yani siz benim arkadaşım olduğunuz için bu yıllığa girememelisiniz. Siz sadece ortaya sıkı sağlam bir şiir koyarsanız bu yıllığa girebilmelisiniz. Veya işte sizinle aynı davanın adamı olduğumuz için siz bu yıllığa girmemelisiniz. Bütün mesele önümüzdeki şiir metni olmalı. Eğer bu şiir gerçek bir şiirse kişilik, kimlik vesaire bunlar ikinci, üçüncü sırada devreye girmesi gereken işler. Şiiriniz yıllığa girmeli ve okuyucu şu cümleyi kurmalı. Arkadaş, şu yıllığa giriyorsan şairsin. İş bitmiştir. Bu yıllığa girmek ne anlama gelecek peki? Şiir, şiir ortamı, edebiyat kamusu sizi kabul ediyor. Şairliğinizi onaylıyor. Bu anlama gelecek. benim şairliğimi onaylayacak, bunu ortamın kabul ettiğini gösterecek bir yıllık esas olmalı. Yıllık işinde ama ne yazık ki biraz önce dediğim gibi hep böyle kısıtlı anlayışların savunusuna yaslanan yıllıklar izliyoruz.
Evet, anlaşılan o ki şiir yıllıkları herkesi tam anlamıyla memnun etmeyen çalışmalar. Şimdi son yıllarda edebiyat çevrelerinde de şiir yıllıkları etrafında gelişen bir takım tartışmalara izliyoruz. Siz bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tartışmaların çıkış kaynağı nedir? Ve mevcut şiir yıllıkları hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunmak istersiniz?
Şimdi sorunuzu ikiye ayıralım. İpek Hanım, mevcut şiir anlayışları hakkındaki değerlendirmeyi ikinci kısmına erteleyelim. Şiir yıllıklarıyla ilgili tartışmalar bitmez. Çünkü bu tartışma öz itibariyle nedir? Beni yıllığınıza niye almadınız? Şunu niye aldınız? Şu bu yıllığa girmeye layık mı? Yani bu tartışmaların bitmesine imkan yok. Yıllık çıktığı sürece bu tartışmalar yapılacak demektir. Fakat 2000'lerden sonra yıllık bazında şöyle bir gelişme yaşandı. Bunu indirgeyerek söylüyorum. Siz madem beni yıllığınıza almıyorsunuz, o zaman ben de kendi şiir yıllığımı kendim çıkarırım tarzında bir yaklaşım. Elbette motamot bu yaklaşımdan doğmadı ama bir yıllık patlaması yaşandı. Adeta 10 tane dergi varsa edebiyat ortamında 6-7 tanesi yıllık çıkardı. Bu sayı 20 ise 12-13 tanesi yıllık çıkardı. Bu ölçüde 2000'lerden sonra bir patlama yaşandı. Fakat şu gün itibariyle 2019 itibariyle 1 veya 2'ye düştü şiir yıllığı sayısı. İnsanlar adeta heveslerini aldılar veya burada bir parantez açalım. Bence şiirde meşruiyette, iktidarda her şey sağlam metinle kazanılır. Yani siz sıkı şiir yazıyorsanız bunu yıllıkların onaylamasına ihtiyaç hissetmezsiniz. Siz ne yaptığınızı bilirsiniz, edebiyat kamusu da ne yaptığınızı bilir. Sizi istedikleri kadar yıllıklara alsınlar veya almasınlar, bu hiç önemli değil. Çünkü yeteneğin tedbiri yoktur. Yetenek önlenemez. Eğer ben gerçekten iyi şiir yazıyorsam, şu veya bu sebepten dolayı sizin hazırladığınız yıllığa giremiyorsam, bu sizin aleyhinizedir. Benim aleyhime değil. Bu açıdan galiba yıllıkla iktidar kurulamayacağı falan bir iki yıllık deneyiminden sonra anlaşıldığı için yıllık çıkaran arkadaşlar neredeyse tamamı yıllık çıkarmaktan vazgeçtiler. Elbette yıllık çıkarmaktan vazgeçmenin arka planında bu işin gerçekten zor, meşakkatli, sizin vaktinizin neredeyse bütününü diyeceğim. Yani bu uğraşının, bu yazı, edebiyat işine ayırdığınız vaktin neredeyse tamamını alabilecek bir uğraş olmasının da etkisi olabilir. Yıllıklar nasıl patladıysa, böyle her dergide bir yıllık görüyorduk biz yıl sonlarında veya yılın ilk aylarında önceki yıla ilişkin. Birden aynı şekilde, aynı hızla yıllıklar ortadan kalktı. İkinci kısım neydi?
İkinci kısmı bir şiir arasından yöneltelim size. Güzel bir şiir dinliyoruz değerli dinleyicilerimiz.
Açık Yara, Osman Özbahçe. Bu gülü aç, içinde yüzen balıkları hatırlamaz Akdeniz. Bu gülü aç, İçinde sonsuz kalabalık su. Seni özleyen uzun bir pınar. Tenimde soğuyan çiçeklerden gövdeme sızan uzun bir zehir. Ayakkaplarım ecer terleri döküyor. Ben ayakkaplarımdan büyüğüm. Ayaklarımdan yırtılıp küçük kırmızı gemiler büyüyor. Beni almaz ağzına taşımaz gemiler sürüyor. Dağlarda gelincikler arasında yatan boynumdan, dünyayı doğuran tomurcuklardan toplanmış bir uçurum açıyor beni dört bir yanda. Patlayıp birleşen güllerin hayatında. Benim dünyayı başlatan yaradan damlaya damlaya oluşmuş bir kalbim var. Aklımı deşen hızlı ölüp bunu bilmiyor. kanım dolanıyor eski bir çiçek adına. Yapraklarını bir bir kopardığım kitabı. Ölüm, acı düdük bunu bilmiyor. Ağır bir rüzgar gidip geliyor yanaklarım arasında. Meyvelerin, kurşunların, kelimelerin arasında. Bu gülü aç, içinde yüzen balıkları. Tutamaz deniz. Uzun bir balık deniz, çek çek bitmez deniz. Olta? Olta nerede? İyi şeylerin olmadık yerinde, anlam kaçağı yapan aklıma saplanmış, hızlı ölü, balıkçı ölü, çek çek bitmez ölü. Parlayıp duruyor uçurumun, ucunda toplanmış güllerin, hızlı meyvelerin ortasında.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şiir yıllıklarından bahsediyoruz. Şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Mevcut şiir yıllıkları hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz,
evet,
değerli hocam.
Mevcut şiir yıllıkları şimdi bugün itibariyle Türkiye
Sayılar
Yazarlar Birliği'nin
2000
evet,
yıllardan sonra
yayınladığı işte Türkiye Yazarlar Birliği Kültür ve Sanat Yıllığı var. Edebiyat Ortamı dergisinin istikrarlı bir şekilde çıkarmaya devam ettiği şiir yıllığı ve öykü yıllığı var. Galiba başka bir yıllık kalmadı piyasada. Diğer yıllıkların hepsi kapandı. Yani iki tane yıllık söz konusu şu an itibariyle. Edebiyat Ortamı'nın yıllığını Mustafa Aydoğan başlatmıştı. Yanılmıyorsam 10 yılı aştı Edebiyat Ortamı'nın yıllığı veya 10 yıla yaklaştı. Başlarda çok nitelikli bir yıllıktı. Oldukça objektif kriterlere yaslanan bir yıllıktı. Bu anlayışla bugün de devam ediyor. Ama aynı dönemde çıkan bazı yıllıklar galiba yıllık tartışmalarına fazla dayanamadılar ve yayınlarını kapattılar. Oysa yaptığımız işin sağlaması anlamında yani bir yıllığın veya yıllıkların olması gerekir. Fakat yıllıklar bizi okuyucu olarak ikna edemedikleri için, neye ikna edemedikleri için tarafsız bir seçim yaptıklarına, kaliteli şiirlere yer verdiklerine ikna edemedikleri için buradan bir eksi puan aldılar. Daha sonra aynı şekilde tarafsızlık ilkesine riayet edemedikleri için bir eksi puan aldılar. Bu eksi puanlar okuyucunun yıllıklara ilgisini azalttı. Yani o azalan ilgide giderek yıllıkların kapanmasına neden oldu. Örneğin Yazarlar Birliği yıllığı bir fedakarlık örneği olarak çıkıyor. Eminim ki Edebiyat Ortamı yıllığı da bu ortam esas alındığında bir fedakarlık örneği olarak çıkıyor. Oysa yıllıklar bize bir fotoğraf, yani o yılın fotoğrafını verme açısından, o yıl yapılan işlerin tartışılması, değerlendirilmesi açısından, gözümüzden kaçan önemli işlerin arkadaş biz bunu unutmadık, kayda geçiriyoruz anlamında önümüze getirilmesi açısından kesinlikle önemli, sürdürülmesi gereken yayınlardır. İnşallah sayılar artar diyelim.
Sayıyla birlikte niteliği de artar
niteliği
diye
de,
temennide
tabii ki
bulunalım. Yıllıklar hem bir tarihsel bir belge hem de bir başvuru kaynağı
tabii
aynı
ki
zamanda. Edebiyat ortamına da sayısız katkı sunan
yani ben,
bir hizmet.
Tabii ki ben mesela çağdaş şiirimiz hakkında araştırma yapmak istiyorum. Çağdaş şiir derken de günümüzden belli bir süre geriye gideceğim. 10 yıl, 20 yıl geriye gideceğim. Benim başvuracağım ilk kaynaklar şiir yıllıklarıdır. Şiir yıllıklarının en güzel taraflarından birisi o yıla özgü aktualiteyi esas almalarıdır. O yıl kimler şiir yayınlamış, kimler dergi çıkarmış, kimler hangi dergide yer almış. Mesela sadece şiir değil, şiir eleştirisi adına ortaya neler konmuş. Şimdi biz bir yıllığı, şiir yıllığını önümüze koyduğumuzda biz o yıl yayınlanan neredeyse bütün edebiyat dergilerini görebiliyoruz. O yıl yayınlanan bütün şiir kitaplarını görebiliyoruz. İşte şiire ilişkin ödül başlığını görebiliyoruz. Yani bize adeta bir kişi veya ekip o yılın şiirine ilişkin bize özel bir rapor hazırlıyor. Yani bizim için çalışmış, o raporu getirip önümüze koyuyor ve buyurun işte 2018 yılında, 2017 yılında Türkiye'de Türk şiirinin fotoğrafı budur anlamında bir iş yapıyor. Kim bu işe önemsiz diyebilir ki? Özellikle günümüz şiirini esas aldığımızda veya siz 50 yıl, 100 yıl sonra geriye dönüp bakmak istiyorsunuz. Bu yıllıklara bakacaksınız. Bizim şimdi bugün 1960-50 öncesine ilişkin yani bu türden yıllıklarımız olsa bizim o yılları, o şairleri değerlendirmemize kesinlikle katkısı olur.
Ve sizlerin de öne yak olduğunuz çok güzel projeler var. Yapmış olduğunuz hizmetler çok değerli, değerli hocam. Çünkü
teşekkür
hem
ederim.
Edebiyat yanı hem de sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelerde yer verdiğiniz çok kapsamlı yıllıklar hazırlıyorsunuz.
Teşekkür ederim.
Bunları kitaplaştırarak bir dönem okumasına dönüştürme fikriniz de var mı acaba?
Şimdi örneğin Yazarlar Birliği'nin yıllığında biz diyelim ki şiir bölümünü mümkün olduğunca her yıl farklı şairlere, yazarlara yazdırıyoruz.
Genç şairler önceliğiniz mi?
Yani genç şairler benim edebiyata ilişkin her işimde önceliğimdir. Ben genç insanlara daha çok güveniyorum. Her anlamda daha çok güveniyorum. Örneğin şiir yenilik işidir. Şiire ilişkin yazı da öyle. Genç insanın kafası yeniliğe daha yatkındır. 40-50 yaşındaki bir şair artık bütün düşüncesi, her şeyi oturmuş, hatta biraz netleşmiş tam olmadı. Kemikleşme kelimesini kullanmak istemediğim için netleşme diyorum. Yani genç insan
değişime açıktır.
Kesinlikle.
Diyebiliriz.
Yani ve şiir yenilik değişim işi olduğu için bunları genç insan diğer insanlara nazaran daha kolay yakalar. Şimdi bu farklı bakış açılarından diyelim 10 tane yıllığı koyduk. 10 tane farklı yazardan o yıla ilişkin Türk şiiri değerlendirmesi var. Bunları peş peşe okumak ne kazandırmaz ki insana? Veya aynı şeyi işte diyelim ki yayın dünyası hakkında yapalım veya İslam dünyası hakkında yapalım veya Türk dünyası hakkında yapalım veya işte kültür hayatımız hakkında yapalım, siyasetimiz hakkında yapalım. Yani siz o yılı özetleyen ve yorumlayan ve aynı zamanda tartışan 10 tane siyaset yazısını 1995'ten başlattık 2005'e kadar. Bir kitap bütünlüğü içerisinde okuyun. Yani toplumumuza, ülkemize, insanımıza ilişkin kesinlikle kafanızda yeni açılımlar oluşturur. Yani hikayeyi, roman bir kronolojiyi izler gibi değil de böyle derinlemesine kavrar gibi okuma imkanı verir. Fakat böyle bir yayına henüz geçmedi Yazarlar
Birliği.
Ama
neden olmasın?
Yani olabilir yani. Çok güzel bir teklif.
Evet. Şimdi özel bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi günümüzde şiir yazanların şiir okumadığı yönünde bir yargı var değerli hocam.
Evet.
Siz buna katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Benim merak ettiğim bir husus.
İpek Hanım, aslında bu soru beni her zaman hem üzmüştür hem kızdırmıştır. Şundan dolayı ne yazık ki katılıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ben şiirle uğraşıyorum, şiir yazıyorum. Yetmiyor, dergi çıkarıyorum. İşte yetmiyor, yayın evi faaliyetleriyle uğraşıyorum. Siz de şiir yazıyorsunuz ama diyelim ki işte dergi veya yayın evi işiyle pek uğraşmıyorsunuz. Öbür arkadaş da burada 10 kişilik bir grup var diyelim. Bazen bu 10 kişiyi aynı dergi çerçevesinde düşünelim. Yani A dergisi, B dergisinin yazı kadrosu olarak düşünelim. Yani burada bile birbirini okumayan ne yazık ki şair arkadaşlarımız söz konusu. Şiir de okumadan kesinlikle iş yapılamaz. O derece okuma ki ortamı avucunuzun içine alacak derecede okuma yapmalısınız ki siz bunların içinden bir çıkış yapabilmelisiniz. Benim anlayışıma göre şiir iddia işidir. İddia ne demektir? Ben yapacağım demektir. O beni, kendini ortaya koyma, bakış açını, üslubunu, kişiliğini ortaya koyma, düşünceni, duygu dünyanı ortaya koyma ve bir yerden sonra bu böyle olmalıdır veya böyle olacak iddiası gütme işidir. Bunu yapabilmenin şartı da aşağı yukarı bütün iddiaları bilmektir, ortamı bilmektir. Bu da elbette yalnızdakinden falan başlamak şartıyla değil. Yani piyasada okunması gereken her şiiri okumanız gerekir. Fakat siz Hüdayi Nabit gibi yani kendinizden ibaret bir insan gibi yaşıyorsunuz. Herkese kapalısınız. Herkese kapalısınız ne demek? Okumuyorsunuz demek. Ondan sonra oturup canınızın istediği gibi yazıyorsunuz. Ama güzel kardeşim, senin yazdığın belki de 50 yıl öncesinin şiiri, 100 yıl öncesinin şiiri. Yani bugün çok değişik şeyler yazılıyor, yaşanıyor, yapılıyor. Yani sen bunları görmeden hangi cesaretle şiir yazabiliyorsun? Yani ne yazık ki okumama eleştirisi doğru. Üzülerek katılıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. Efendim, Mısra-i Berceste'nin bu haftalık da sonuna geldik. Şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mısra-i Berceste.